Ayrım 24. Kayıp sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 218. Bölüm 8. Erdoğan Gülen kapışmasının gerçek sebebi. AKP kurulmadan önce ABD'nin önde gelen Yahudi kuruluşlarından Anti-Defamation League ADL Başkanı Abraham Foxman sadece Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İlişkiler Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde kurulmuştu. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yakınlaşma arttı. Öyle ki Erdoğan 26-30 Ocak 2004 tarihler arasında ABD'ye gitti. 29 Ocak'ta HSBC Bank'ın New York'taki merkezinde Musevi lobisinin önde gelen kuruluşu olan Amerikan Musevi Kongresi'nden AJC Cesaret Ödülü aldı. AJC tarafından o güne kadar 10 kadar kişi ödüle layık görüldü. Bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan idi. Dipnot, İsrail-Erdoğan ilişkileri bozulunca ADL Kudüs Bürosu Şefi Carol Nouriel, Oda TV'den Rafael Saadi'nin sorusuna şu yazılı yanıtı verdi. Sayın Erdoğan'ın şahsına ödül vermedik. Kendisine verilen plaket cesaretin takdiri adı ile bilinen ve 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan Avrupa'daki Yahudileri kurtarmış olan Türk diplomatların anısına atfen kendisine takdim edilmiştir. Bu plaket bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verilmiştir. Tarih 22 Mayıs 2004. Ödül töreninde AJC Başkanı Jack Rosen, Türkiye'nin bir Müslüman demokrasisi modeli olduğunu, demokratik değerlere sahip terörizmle mücadele eden ve Amerika ile İsrail'in dostluğuna önem veren bir ülke olduğunu ifade etti. Erdoğan onuruna verilen yemekte şöyle konuştu. Türkiye ve İsrail arasında her zaman var olan dostluk, karşılıklı anlayış ve güven temelindeki ilişkilerin son dönemde kazandığı ivmenin altını memnuniyetle çizmek isterim. Neler oluyordu? Çok gerilere gitmeyelim. Erdoğan İstanbul Uluslararası Fetih Konferansı'nda şöyle konuşmuştu. Yahudiler artık mazlum olmaktan çıkmış zalim haline gelmiştir. Hristiyanların bir dönem kendilerine reva gördüğü zulümleri Filistinlilere uygulamaktadır. Bu vesileyle Yahudileri kendi tarihleriyle hesaplaşmaya çağırıyoruz. 3 Mayıs 1997 yeni yüzyıl. Ne değişmişti de Erdoğan birden kahramanlık mertebesine çıkarılıvermişti. Erdoğan ABD'den döndü ve 15 Şubat 2004'te Kanal D'de konuştu. Amerika'nın düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, Diyarbakır işte bu proje içinde bir yıldız, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım. Tam da o günlerde İsrail Filistin'e saldırdı. Irak'ta da Amerikan işgali sürüyordu ve her gün yüzlerce Iraklı öldürülüyordu. Bu durumu protesto etmek için TBMM'de bildiri yayımlandı. Komşumuz Irak'ta koalisyon güçlerinin zulüm ve işkencelerini, İsrail birliklerinin masum Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Irak'ta ve Filistin'de yaşayan Müslümanlara karşı ABD ve İsrail'in yaptığı zulmü kınayan bu bildiriye Erdoğan'ın talimatıyla AKP'li vekiller imza atmadı. AKP'liler imza atmayınca bildiri 25 Mayıs 2004'te TBMM CHP grup bildirisi olarak yayımlandı. İsrail eski başbakanı Ehud Barak, ABD kongre üyesi Jane Harman ve şarkiyatçı Profesör Bernard Lewis ile birlikte 13 Haziran 2004'te ABD'de bir panele katılan Erdoğan şöyle konuştu. Ben Barak'ın başlatmış olduğu barış sürecine katılıyorum. Ancak Sayın Barak'ın başlattığı süreç devam etmedi. Sayın Arafat büyük bir fırsatı tepmiştir. Eğer o zaman oturulan masadan kalkılmasaydı isabetli olurdu. Şu anki sıkıntı budur. 80 yaşına merdiven dayamış olan bir Arafat barışın önünde bir engel olamaz. Bu işi halklar arasında çözebiliriz. Erdoğan 80 yaşına gelmiş Arafat'a, 80 yaşına gelmiş Denktaş'a karşıydı. AKP'li Ömer Çelik, Egemen Bağış ve Mevlüt Çavuşoğlu kapsamlı görüşmeler yapmak üzere 30 Ağustos 2004 tarihinde İsrail'e gitti. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan heyet, ziyaretlerinin ilişkileri daha da pekiştirmek için büyük önem taşıdığını belirtti. Ömer Çelik ve Egemen Bağış bu ziyaretten önce ABD'ye gidip Yahudi kurumlarıyla özel temaslarda bulunmuştu. Yeri gelmişken anımsatalım. Ömer Çelik İsrail'e bu ziyaretinin 2 ay öncesinde TBMM'de konuşmuş ve Filistinlerin yaptığını terör, İsrail'in yaptığını ise şiddet olarak nitelendirmişti. AKP tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde İsrail'e Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'i anma izni verdi. 6 Aralık 2004 günü İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Siyonizmi andı. Ardından Erdoğan 1-3 Mayıs 2005 tarihleri arasında İsrail'e gitti. Cumhurbaşkanı Moshe Katsav ve Başbakan Ariel Sharon ile görüştü. İsrail'i 2004 yılında Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin'e suikast düzenlemesi sebebiyle devlet terörü yapmakla suçlayan Erdoğan, bu sefer daha ılımlı mesajlar vererek antisemitizmin bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Her ne kadar daha önce İsrail'i terörist devlet olarak nitelendirse de Erdoğan Kudüs ziyaretinde İsrail'den insansız uçaklar yani Heron satın alınmasına dair bir anlaşma imzaladı. Hem de Türkiye'nin M60 tanklarının İsrail tarafından modernize edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İsrail'den döner dönmez GAP bölgesindeki toprakların büyük çoğunluğunu alan İsrailli firmalar ve kişilerce yürütülen Yahudi Urfa projesinin temelini attı. Şanlıurfa'nın göbeğindeki bu projeye İsrail olağanüstü bir mali destek verdi. Türkiye ile İsrail'in ticari ilişkileri iyiydi. Bir örnek daha vereyim. Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesi 2009 Mayıs'ında TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. 510 kilometre uzunluğunda ve 216 bin dekarlık arazinin temizlenmesinin maliyeti 300 milyon dolardı. AKP'nin önerdiği yasada önce temizle sonra 49 yıl işlet diyordu. Arazilerin taliplisi ise İsraillilerdi. Erdoğan 23 Mayıs 2009 günü partisinin Düzce İl Kongresi'nde eleştirilere şöyle cevap verdi. Paranın dini, milleti, ırkı olmaz. Bunu böyle biliniz. Para cıva gibidir. Kendisine uygun zemini nerede bulursa oraya doğru kaçar. Fakat Erdoğan AKP'li milletvekillerini dahi ikna edemedi ve tasarı 28 Mayıs günü genel kuruldan geri çekildi. Peki ya partisini bile karşısına aldığı, bakanları küstürdüğü Galata Port projesi? Ve en kötüsü, İsrail ile Erdoğan'ın 15 Temmuz 2004'te Ankara'da imzaladıkları anlaşmayla Türk tarımı yok edildi. Türk köylüsü artık İsrail tohumu kullanacak ve Anadolu tohumu tarihe karışacaktı. Evet, JINSA, Yahudi Milli Güvenlik Enstitüsü, Jewish Committee, Amerikan Yahudi Komitesi, USIP, Birleşik Devletler Barış ve Strateji Enstitüsü gibi Yahudilerin kontrolündeki örgütler Erdoğan'a hep destek verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres 2006-2007'de Ankara'ya geldi. İsrail Başbakanı Ehud Olmert Şubat 2007'de Türkiye'de bir hafta kaldı. Yahudi Konseyi Başkanı Pierre Boisne-Nou gibi üst düzey Yahudiler Erdoğan'ın ziyaretçileri oldu. Erdoğan da İsrail'in istediklerini veriyordu. İsrail 6 Eylül 2007'de Suriye'nin gizli nükleer reaktörünü vurduğunda Türkiye hava sahasını kullandı. Keza İsrail Lübnan'a saldırıp 28 gün sonra İzbullah'a yenilip geri çekilmek zorunda kalınca bölgeye AKP emriyle Türk askeri gönderildi. Siyasi ilişkiler zamanla bozuldu. Bunun nedenlerinden biri de Hamas'tı. Hamas'ın 2006 başındaki Filistin Ulusal Yönetim Meclisi için yapılan seçimlerden zaferle çıkmasıyla Türkiye Hamas ile görüşmeye başladı. Seçimden sonra Hamas'ın sürgündeki liderlerinden Halit Meşal Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret İsrail ve Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye ciddi eleştiriler yöneltilmesine sebep oldu. İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye saldırması ilişkileri gerdi. Türk kamuoyu vahşet üzerine ayağa kalktı. İsrail vahşeti 23 gün sürdü, 1300 Filistinli öldü, 5000 ev, 16 hükümet binası, 20 cami yerle bir oldu. Türkiye'de özellikle solcuların hedefinde Erdoğan da vardı. Biliniyordu ki saldırıdan 5 gün önce 22 Aralık 2008'de İsrail Başbakanı Ehud Olmert yine Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Gül ve ardından Erdoğan'la görüşmüştü. İki başbakanın görüşmesi 5 saat sürmüştü. Ne konuşmuşlardı? Hiç açıklanmadı. Sadece Erdoğan, Olmert'in kendilerini kandırdığını iddia etti. Habertürk televizyonuna konuşan İsrail Ankara Büyükelçisi Gabi Levi, Erdoğan'ı yalanlayarak Ehud Olmert'in Erdoğan'ı kandırması kesinlikle doğru değildir ve kabul edilemez dedi. Büyükelçi Levy Başbakan Olmert'in Türkiye ziyaretinde hem Gül hem de Erdoğan'ın İsrail'in askeri operasyonları konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Kim doğru söylüyordu? İşin özünde ABD ve İsrail'in Hamas'a bakışı değişiyordu ve Erdoğan bunu anlayamıyordu. Tüm mesele buydu aslında. Bir dönem düşmanlık ettikleri laik sistemlerin koruyucusu solun yok olması Batı'da artık tedirginlikle karşılanıyordu. Ilımlı İslam'la yürüyemeyeceklerini anlamışlardı. Erdoğan bunu kavrayamıyordu. Bu nedenle İsviçre'nin Davos kentinde her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nun 30 Ocak 2009 tarihli Gazze, Orta Doğu'da Barış Modeli adlı oturumda İsrail'in Gazze'ye karşı tutumunu anlatan İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in alkışlanmasının ardından Erdoğan insanların söylediklerini alkışlamalarını üzücü buluyorum. İnsanlar ölüyor ve ben bunun oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum dedi. Washington Post'un köşe yazarı olan moderatör David Ignatius, oturumun bitmek üzere olduğunu belirterek Erdoğan'dan konuşmasını tamamlamasını istedi. Erdoğan, Perez'in 25 dakika süren konuşmasından sonra kendisine 12 dakika verilmesini şikayet etti ve "One minute, İngilizce bir dakika anlamına gelen one minute" diyerek paneli terk etti. Erdoğan'ın tavrı Batı'da eleştiri konusu yapılırken Orta Doğu'daki kimi Müslüman çevrelerden büyük destek gördü. Tartışma büyüdü. Öyle ki o günlerde Ankara'dan Washington'a gizli damgalı bir kripto ulaştı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey tarafından 27 Ekim 2009'da Washington'a gönderilen kişiye özel ibareli ve İsrail Büyükelçisi Gabi Levy problemlerinin izini Erdoğan'a kadar sürüyor başlıklı kriptoda şu yazılıydı. Levy Erdoğan'ın sertliğini daha ziyade çok derine nüfuz etmiş bir hissiyata bağlıyor. O bir kökten dinci, bizden dini açıdan nefret ediyor ve bu nefretini de çevresine yayıyor. Yorum, Türk hükümetinin hem içinden hem dışından irtibatta olduğumuz kişilerle Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin kötüleşmesi konusunda yaptığımız konuşmalar. Levy'nin Erdoğan, İsrail'den basbayağı nefret ediyor tezini doğrulama eğilimindedir. Şimdi merak ediyorum, Erdoğan'ın Soma'da bir genci yumruklayıp İsrail dölü demesini nasıl değerlendiriyordur? 15 Mayıs 2014. Yine de o dönemde İsrail-Türkiye ticari ilişkileri bozulmadı. Örneğin Erdoğan İsrail'in OECD'ye üye olmasına izin verdi. Fakat Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail komandolarının saldırı düzenleyip 9 Türk'ü öldürmesi ilişkileri kopardı. Dipnot: Ankara Başbakanlık'ta saat 7.30'da yapılan toplantıda hükümet yetkilileri, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor Amiral Nusret Güner'e şöyle diyecekti. Mavi Marmara'ya koruma ve refakat için savaş gemileri göndermeyelim ama basına savaş gemilerimizi gönderdik diye beyanat verelim. Toygun Atilla, Sakıncalı Amiral, sayfa 118. ADL Başkanı Abraham Foxman, dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a yazdığı mektupta Türk İHH'nın Amas ile ilişkileri olduğu, kaynak sağladığı, dolayısıyla terörist örgüt olarak kabul edilmesi gerektiğine dair taleplerini ortaya koydu ve Gazze'ye yardım götüren bu filonun provokasyon amacıyla yola çıktığını yazdı. New York'ta yayımlanan Yahudi gazetesi Forward başlığı attı. Türkiye ile İsrail arasındaki aşk ilişkisi bitti. İkili ilişkilerin ciddi manada soğumasına bir örnekle İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MIT'e, müsteşar olarak atanan Hakan Fidan'ın İran'ın dostu olduğu ve İran'a gizli askeri bilgiler aktarabileceği endişesini ifade etmesiydi. Sonuçta Erdoğan-İsrail kavgası Türkiye'nin iç politikasına yansıdı ve devreye cemaat girdi. Dipnot: Fethullah Gülen-İsrail ilişkisi ayrı bir kitap çalışması olabilir. Örneğin Mart 1998'de Türkiye'ye gelen 59 kişilik Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı, AYÖBK heyeti, Başbakan Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'den sonra 10 Mart'ta Fethullah Gülen ile de görüştü. Bu görüşmede Fethullah Gülen'in kitaplarının ABD'nin en etkili Yahudi lobisi olan ADL, Anti-Defamation League tarafından bastırıldığı ortaya çıktı. O dönemde İsrail'e karşı Türkiye'de cenaze namazlarında şehitlik duyguları yükselirken Fethullah Gülen The Wall Street Journal'a beklenmedik bir açıklama yaptı. İHH'yı kınadı ve İsrail'den izin almak gerekirdi dedi. Bu yapılanlar İsrail devlet otoritesini hiçe saymaktı. Erdoğan-İsrail kavgasında Gülen'in safı belliydi. Kavga çok acımasız olacaktı. En başa döneyim. John Hughes Wilson, İngiliz askeri istihbaratından albay rütbesindeyken emekli oldu. Soğuk Savaş'ın kısa tarihi, askeri istihbarat hataları ve hataların hasır altı edilişi, bir Amerikan darbesi, John Fitzgerald Kennedy suikasti gibi kitaplar yazdı. Halen BBC'de David Dimbleby ile birlikte istihbarat konusunda program yapıyor. Royal United Services Institute, Rusi üyesi. Türkçe'ye çevrilen Kukla Ustaları adlı kitabında dünya olaylarının ardındaki casuslar, hainler ve gerçek yüzleri yazdı. Diyor ki, istihbarat testosteron yüklü bir yiğitlik öyküsü değildir. O çok daha açık bir şekilde yürütülen, çoğunlukla sıradan bir bilgi toplama, okuyup kararlaştırma, yorumlama, değerlendirme ve bilgiye ihtiyaç duyan karar mercilerine onu aktarma işidir. Ancak Soğuk Savaş tarihinin de gösterdiği üzere istihbarat açısından asıl mesele bilginin toplanması değil, yorumlanmasıdır. Yani aslında istihbaratı yorumlama işi entelektüel bir donanımı gerektirir. Bilgiyi yorumlamak için bilgi birikimi şarttır. Köşe yazarlığı da yorum yapmasıyla istihbaratçılığa benzer. Kuşkusuz yorum bilgi temelli olmak zorundadır ki kahvedeki Ahmet Bey'den Hüseyin Ağa'dan nitelikli olsun. O halde bilgi şart. Erdoğan Gülen kapışmasına başlayabiliriz. Tespit 1. Hakan Fidan MİT müsteşarı olunca İsrail tepki gösterdi. Hakan Fidan İran'ın adamıdır. Bilindiği gibi A. Hakan Fidan'ın uzmanlık alanı nükleer silahlanma. İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelerde Hakan Fidan Türkiye'yi temsil etmişti. B. İsrail İran'ı nükleer bomba yapmakla itham ediyor. C. İran'da son 2 yılda 4 İranlı nükleer uzmanı öldürüldü. MİT müsteşarı Hakan Fidan İrancı mı değil mi? Mesele bu soru değil. İsrail'in hedefindeki Hakan Fidan Türkiye'de kimin hedefine girdi? Cemaat. Peki kavga ne zaman başladı? Yer Oslo, 2009 veya 2010, kesin tarih bilinmiyor. PKK diasporası Mustafa Karasu ve Sabri Ok ile MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve Başbakanlık Özel Temsilcisi Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan bir araya geldi. Bir de koordinatör ülkenin temsilcisi vardı. Konu PKK ile barış görüşmesiydi. Neydi bu görüşmenin esası? Sorudan önce kısaca Kürt meselesinin nereden nereye geldiğine bakmalıyız. Erdoğan 1990'larda farklı konuşsa da iktidara gelince devlet politikalarını aynen uyguladı. Kürt sorunu yoktur, benim Kürt vatandaşlarımın sorunları vardır gibi muğlak demeçler verdi. Ancak ABD'nin işgal ettiği Irak'tan çekileceğinin belli olmasıyla beraber Kuzey Irak'ın güvenliği tartışma konusu oldu. Kürtleri Araplar ve İranlılardan koruyacak bir garantör devlete ihtiyaç duyuldu. ABD ve İsrail için Türkiye biçilmiş kaftandı. Erdoğan ekonomik inşa sürecine katıldığı Kuzey Irak'ın siyasal hamiliğini üstlenme ihalesini kabul etmek istedi. Irak petrolünü batıya taşıyacak Nabucco projesi ve benzerleri Türkiye'yi yakından ilgilendiriyordu. Bu proje Türkiye'nin bu benzersiz konumunu değerlendirerek ülkemizi bölgenin ve dünyanın enerji haritasında bir merkezi üs, bir enerji koridoru haline getirecek olan bir dizi projenin en önemli ayaklarından biridir. Dipnot, AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Erdoğan'ın konuşmalarından seçmeler, sayfa 110. Bu denklem içerisinde Türkiye'nin kendi içindeki Kürtlerle sorunlarını çözme zorunluluğu belirdi. Yani daha net söylersek PKK ile çatışmanın bitirilmesi şarttı. PKK açısından da durum şuydu. Tarih 23 Ocak 2003. Milliyet gazetesinin manşetinde bir fotoğraf yayınlandı. Dipnot. Milliyet 28 Şubat 2013'te PKK lideri Abdullah Öcalan ile BDP heyetinin görüşmesini İmralı zabıtları manşetiyle verdi. Başbakan Erdoğan bu sızıntıya çok öfkelendi. Sermayesini büyütmek maksadıyla medyaya girip Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alan Erdoğan Demirören'e telefonda çok ağır sözler sarf ederek ağlamasına neden oldu. Başbakanın isteğiyle genel yayın yönetmeni Derya Sazak, köşe yazarı Hasan Cemal gazeteden ayrılmak zorunda kaldılar. ABD'nin Irak'a müdahaleye hazırlandığı günlerde yayınlanan bu fotoğrafta PKK yöneticileri Nizamettin Taş, Ali Haydar Kaytan ve Halil Ataç, ABD'li üst düzey bir askeri yetkiliyle kırsalda oturup konuşurken görülüyordu. ABD-PKK ilişkisini gösteren bu fotoğraf ne ilkti ne de son. Irak'a yerleşen yeni komşu ABD, bölgede savaştığı Şiilere ve milliyetçi Araplara karşı PKK'yı müttefik olarak seçmişti. ABD'nin bölgeye gelişinin PKK'da yarattığı heyecanı söylemeye gerek yok. Yeni bir İsrail oluyoruz diye seviniyorlardı. Şimdilerde BDP adını önce HDK, HDP, Halkların Demokratik Kongresi Partisi diye nasıl değiştiriyorsa, o dönem PKK'da ismini 2002'de KADEK, Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi olarak değiştirdi. Böylece uluslararası terör örgütü listelerinden çıktı. ABD'nin egemen olduğu yerlerde temsilcilikler açmaya başladı. Eskinin make-up ayakkabıyla gezen silahlı adamları diplomasinin önemini fark etti. İçinden bir de kravatlılar grubu çıkardı. Sadece bu kadar değil, PKK arka arkaya ABD'nin bölgeye gelişini Kürt halkı için fırsat olarak gördüğü şeklinde açıklamalar yaptı. 2002 seçimlerine bu gelişmelerin yörüngesinde DEHAP, Demokratik Halk Partisi adıyla giren parti, dünya ABD'nin olası Irak işgalini konuşurken emperyalizmin E'sini ağzına almadı. Erdoğan gibi onlar da gömlek değiştirmişti. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 226.